Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının bu programımızda 64. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Konu Tanrı'nın halkından arta kalan Sadık grubun yalvaran duasının devamı. Bu bölüm hayatın olayları ve işlerinde Tanrı'nın varlığını arzulayan özlem dolu kalplerin yalvarışıyla devam ediyor. Günümüzdeki Tanrı çocukları da aynı ateşli duaları etmektedirler. Hristiyan aynı tutkulu arzuyla gel ya Rabbi'se diye dua etmektedir. Hristiyan dediğimizde bir dinden söz etmiyoruz. Hristiyan Mesih İsa'ya iman eden ve onu izleyen, gerçek anlamda izleyen demektir. Biz buna Mesih inanlıları diyoruz. Mesih inanlıları topluluğu da aynı tutkuyla gel ya Rabbi'se diye dua etmektedir. Bu da Tanrı sözünün ihmal edilmiş bir bölümüdür. Neden milenyum öncesi görüşü savunduğumuzu ve neden Mesih'in büyük sıkıntıdan önce geleceğine inandığımızı anlamanız için bu bölümü vurgulamaya çalıştık. Büyük sıkıntı zamanından önce kilise, yani inanlılar topluluğu dünyadan alınacaktır. Rab krallığını kurmak için büyük sıkıntı zamanının sonunda gelecektir. Bu sadece bir teori değildir. Bunu Yeşaya kitabında görüyoruz. Yeşaya'ya neredeyse ayet ayet baktık ve peygamber çok kesin bir program sundu. Tanrı sözü belirli bir yorum teorisini kanıtlamak için soyut ayetler vermez. Sizin ya da benim teorimiz her neyse söze, yani Tanrı sözüne uyması gerekir. Günümüzde duyduğum teorilerden bazıları bir çift ayakkabı almak için ayakkabıcıya giden bir kadını hatırlatıyor. Satıcı ayağınız kaç numara diye sormuş. Kadın 36 numara değildiğini ama 37'nin daha iyi uyduğunu, bu yüzden her zaman 38 bazen de 39 aldığını söylemiş. Tanrı sözü hakkında bazı teoriler vardır ki numaralarının değişmeleri lazımdır dostum. Çünkü söze hiç uymazlar. Ey Rab, adını düşmanlarına duyurmak için keşke gökleri yarıp insen, dağlar önünde titrese diyor 64. bölümün 1. ayeti. Peygamber o gelecek gündeki Tanrı'nın sadıklarının temsilcisidir. Yine peygambersel zaman adı verilen geçmiş zamanı kullanmaktadır. Bu Tanrı'nın bunu gerçekleşmiş olarak gördüğü ve peygamberliği Yeşaya'ya diğer taraftan olaya geçmişe dönüp bakarak verdiği anlamına gelir. Peygamber büyük sıkıntı zamanında İsrail'in küçük sadık grubunun yapacağı gibi Tanrı'ya yalvarıyor. Bu ayetler bizim için yazılmamıştır. Burada kilise görülmemektedir, yani inanlılar topluluğu. Bunlar İsrail'in küçük sadık grubuna hitaben yazılmıştır ama inanlılar olarak onlarla özdeşleşebiliriz. Günümüzde duamız gel ya Rab İsa diye Rabbin dönüşü için olmalıdır. Ama bu bölümde Yeşaya'nın İsrail'in büyük sıkıntı zamanındaki duasını önceden bildirdiği açıktır. İkinci ayette şöyle diyor: gelişin ateşin çalıları tutuşturmasına, suyu kaynatmasına benzese, uluslar senin önünde titrese. Değerli dostum, ateş suyu kaynattığı gibi Tanrı'nın varlığı da ulusların korkuyla titremesine neden olacaktır. Günümüzde uluslar Tanrı'nın varlığından haberleri yok. Birçok ülke Tanrı'yı inkar ederek yaşamaktadır. Putlara ya da buna benzer şeylere inanmaktadır. Ya bizler değerli dostum? Bizim de onlardan geri kalan yanlarımız var mıdır? Günümüzde dünyanın ulusları Tanrı'ya dönmüyorlar ve onu fark etmiyorlar bile. Ya da sözde dindardırlar ama gerçek anlamda yürekleri Tanrı'dan uzaktır. Ancak çağın sonu yaklaştıkça Tanrı'nın varlığını çok gerçek bir şekilde fark edecekler. Mesih'in doğumu sırasında dünyada bu fark ediliyordu ve birkaç Romalı tarihçi bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Üçüncü ayet: çünkü beklemediğimiz olağanüstü şeyler yaparak yeryüzüne indiğinde dağlar senin önünde titredi. onun huzurunda dağlar eriyeceklerdir değerli dostum. O zaman düşmanlar dağların kendilerini kuzunun gazabından sakınmaları için ağlayacaklardır. Bunu Vahiy 6:16'da okuyoruz. Yeşaya 64:4'te şöyle diyor. Çünkü kendisine umut bağlayanlar için senin gibi etkin olmuş olan Tanrı'yı hiç kimse işitmedi. Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. Pavlos 1. Korintoslar 2:9'da yazılmış olduğu gibi der. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır dediğinde aynı düşünceyi dile getirir. Pavlos sözlerine şöyle devam eder. Oysa Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. 1. Korintoslar 2:9'un Yeşaya'dan bir aktarma olduğu bellidir ama 10. ayet bizlere günümüzde kutsal ruhun bunları bizlere bildirdiğini söylemektedir. Büyük sıkıntı zamanında Mesih gelene kadar beklemek zorunda kalacaklardır. Bizler için bile şu söylenebilir. Şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. 1. Korintoslar 13:12. Bu bölüm boyunca kendimizi bu insanlarla özdeşleştirebiliriz. Çünkü bizim de umudumuz var. Onun bizleri bu dünyadan almasını bekliyoruz ve onlar da onun gelip burada yeryüzünde bir krallık kurmasını bekliyor olacaklar. Dostum, bana öyle gözüküyor ki bu ayrımı kaçıracak olanlar sadece Tanrı bilimciler olacak. Dostum, Mesih'in kiliseyi yani inanlılar topluluğunu kendisini gökte karşılamak üzere yukarıya alacağını ve krallığını kurmak için aşağıya yeryüzüne geleceğini görmemek epey çarpık bir teoloji sunmaktadır. Doğru olanı sevinçle yapanların, senin yolunu unutmayanların yardımına yetişirsin. Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin. Nasıl kurtuluruz ya Rab? Yeşaya 64 ayet 5. Burada günahları kabul etmek ve aynı zamanda kurtarıcının kurtarışına güvenin dile getirimi başlıyor. Çünkü diyor 6. ayette hepimiz murdar olana benzedik. Doğru işlerimiz kirli paçavralar gibidir. Yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Bu ayeti biliyoruz çünkü insanın kendi başına bir doğruluğu olmadığını göstermek için sık sık aktarılır. Bu sadece İsrail için değil, bütün insanlık için geçerlidir. Hem Yahudiler ve hem de diğer uluslar aynı şekilde günah işlemişler ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmışlardır. Çünkü hepimiz murdar olana benzedik, doğru işlerimiz adet bezi gibidir ya da kirli paçavralar gibidir. İyi işlerin ne olduğunu düşündüğümüz önemli değildir. Fakirleri ve açları doyurmak ya da dullar ve yetimlerle biraz ilgilenmek için $1 milyon vermek çok iyi gelebilir ama Tanrı'nın gözünde benlikten kaynaklanan her şey kirli adet bezleri gibidir. Murdar bir şeyden temiz bir şey çıkaramazsınız. Kayıp bir günahkar Tanrı için kabul edilir bir şey yapamaz. İlk olarak Tanrı'nın istediği biçimde ona gelmelidir. İnsan, özellikle de kendi iyi işlerine güvenen kurtulmamış insan için bunu kabul etmek çok zordur. 7 ve 8. ayetlerde şöyle okuyoruz. Adınla sana yakaran, sana tutunmak için çaba gösteren yok çünkü bizden yüz çevirdin. Suçlarımız yüzünden bizi tükettin. Yine de babamız sensin ya Rab. Biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz. Yaratılış bakımından değerli dinleyicilerimiz, Tanrı bizim babamızdır. Ama insan, Tanrı'nın benzerliğini kaybetmiştir. Sizler ve ben, sadece bir tek şekilde Tanrı'nın çocukları olabiliriz ve o da Mesih aracılığıyladır. Yeni antlaşmada, Tanrı oğullarının bildirilmesi yaratılışla değil, tamamıyla farklı bir temele dayanır. İncil'de Yuhanna 1. bölüm 12-13. ayetlerde şöyle okuyoruz. Ancak kendisini kabul edip, yani İsa'yı kabul edip, onun adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan ne bedenin isteğinden ne de insanın isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz sözü Tanrı'nın yaratıcımız olduğunu kabul eder. O çömlekçi bizi yaratandır. Bir kap, bir vazo yapan bir insan bir bakıma onun babasıdır. Pavlos Atina'da konuştuğunda bu ayrımı yapar. Nitekim onda yaşıyor ve deviniyoruz, onda varız. Ozanlarınızdan bazılarının belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün, insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. İnsan, Tanrı tarafından yaratıldığından Tanrı'nın evlatlarıdır. Ama bütün insanlar Tanrı'nın yeniden doğmuş çocukları değildirler. Pavlos, Tanrı bizi yarattığından herhangi bir biçim yaratıp bunun Tanrı'nın benzerliği olduğunu söylemememiz gerektiğini dile getirir. Bunu yaparak Tanrı'yı yaratmaya çalışıyor oluruz ve Tanrı bunu yapmamızı yasaklamıştır. 10. ayet şöyle diyor, kutsal kentlerin çölleşti, Siyon çöl oldu, Yeruşalim viraneye döndü. Bu ayette verilen tanım, Yeşaya'nın zamanında henüz gerçekleşmemişti ama çok kısa bir süre sonra Babil, Yeruşalim'e saldırdığında gerçekleşti. 2. Krallar kitabı 25, 9 ve 10. ayetlerde şöyledir, Rabbin tapınağını, kral sarayını ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yerleri yaktı. Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kilden ordusu Yeruşalim'i çevreleyen surları yıktı. Yeşaya'nın peygamberliği harfiyen gerçekleşmişti. 11. ayet, atalarımızın sana övgü sunduğu kutsal ve görkemli tapınağımız yandı. Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü. Yeşaya peygamber bunları gerçekleşmiş gibi yazıyor ama Yeşaya'dan 100 yıl sonrasına kadar gerçekleşmemişti. Yeruşalim yıkılırken aynı zamanda tapınak da yıkılmıştı. 12. ayet. Bunlara karşın ya Rab, hala kendini tutacak mısın? Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin? Peygamber bu bölüme bir soruyla son veriyor. Yani 64. bölüme. Tanrı bir şey yapmayı reddedecek. Yeşaya'nın peygamberliğinin geri kalan kısmı Tanrı'nın bu soruya verdiği yanıttır. Tanrı İsrail'i ancak onlar kendisini reddettikten sonra reddetmişti. Ama bu onlar ve yeryüzü için olan planını ve amacını yok edememişti. Tanrı tamamı henüz gerçekleşmemiş olan planını yerine getirecektir. Şimdi Yeşaya kitabının 65. bölümüne geldik. Konu kurtarıcı, sadık kalan küçük gruba yanıt veriyor. 64. bölümde peygamberin ve halkın krala yani Tanrı'ya bütün engelleri yıkarak yeryüzüne gelmesi için yakardıkları ateşli duayı gördük. 65 ve 66. bölümler Tanrı'nın bu yalvarışa yanıtını içermektedirler. Tanrı üzerlerindeki yargılarının sorumlusunun günahları ve sadakatsizlikleri olduğunu ama onların günahlarının onun gelecek krallık hakkındaki vaatlerini ve amaçlarını engellemediğini açıkça bildirmektedir. Tanrı kendileri aracılığıyla bütün peygamberliklerini yerine getireceği sadık bir küçük topluluk saklamıştır. Yine krallık ve İsrail'in yeni gökler ve yeni yeryüzündeki sonsuz konumu hakkında bir görün verir. Bu da bizi görkemli bir şekilde sona eren Yeşaya kitabının sonuna getirmektedir. 65. bölümün 1. ayeti şöyle başlıyor. Beni sormayanlara göründüm, aramayanlar beni buldu. Bana yakarmayan bir ulusa buradayım, buradayım dedim. Değerli dostum, burada müjdenin şimdi kendilerine gitmiş olduğu diğer uluslara hitap ediyor. Pavlos Filipi'ye gittiğinde Makedonya'daki bir adam hakkında bir görüm görmüştü. Ancak oraya gittiğinde müjdeyi işitmeyi isteyen bir adam değil, bir nehir kenarında bir dua toplantısı yapmakta olan Lidya adında bir kadın bulmuştu. Kadın kendi gereksinimini görmemiş olsa bile Pavlos ona müjdeyi ulaştırdı. Pavlos bu ayeti Romalılar 10. bölüm 20'de aktarır. Şöyledir, sonra Yeşaya cesaretle beni aramayanlar beni buldu. Beni sormayanlara kendimi gösterdim diyor. Bize de aynen böyle olmuştur değerli dinleyicilerimiz. Atalarımız ve bütün ulusların ataları putperest barbarlardı. Kıyıda ellerini göğe kaldırıp lütfen bize müjdeci gönder diye yalvarmıyorlardı. Müjdeciler istemiyorlardı. Hatta gelenlerin bazıları bile kovmuşlardı. Günümüzde diğer uluslar müjde için yalvarmıyorlar. Kimse müjde için yalvarmıyor dostum. Tanrı kendisini çağırmayan insanlara karşılık verdi. Ben ondan beni kurtarmasını istememiştim. Ama o beni kurtardı. Günahkar bacaklarımın beni götürebileceği kadar hızlı bir şekilde ve asi yüreğimin beni götürebileceği kadar uzaklara kaçtım. Ama o da arkamdan koşup bana yetişti. Dostum, kurtulan hepimiz için bu böyle olmuştur. Kötü yolda yürüyen, kendi kurduğu tasarıların ardınca giden o dik başlı halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum diyor Tanrı, Yeşaya peygamber aracılığıyla ikinci ayette. Şimdi Yahudilere, İsrail ulusuna hitap ediyor. Tanrı müjdeyi ilk olarak onlara vermiştir. Müjde önce Yahudilere verilmiştir. Yine Romalılar 10. bölüm 21. ayette Pavlos, ama İsrail ile ilgili diyor ki, söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzattım der. Tanrı onları ancak onlar kendisini reddettikten sonra reddetmiştir. Habercilerin İşleri 13:46'da şöyle okuyoruz. Pavlos'la Barnabas cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi diğer uluslara gidiyoruz. Her şey böyle gelişmişti. Yani eğer Yeruşalim müjdeyi reddederse Efes onu kabul edecekti. Eğer bir ülke müjdeyi reddederse başka bir ülke o müjdeyi kabul edecektir. Tanrı'nın kayrasının seli bu dünyanın bir yerlerinde akacaktır dostum. Bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. O halk gidiyor 3. ayette, bahçelerde kurban keserek, tuğlalar üzerinde buhur yakarak, gözümün içine baka baka boyuna beni öfkelendirir. Bereketlerin İsrail'e verilmemesinin nedeni buydu. Sürekli olarak putperestliğe dönüyor ve Tanrı'ya karşı asilik ediyorlardı. 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor, mezarlıkta oturur, gizli yerlerde geceler, domuz eti yerler, kaplarında haram eti var, birbirlerine uzak dur yaklaşma derler, çünkü ben senden daha kutsalım. Böyleleri burnumda duman, bütün gün yanan ateştir. Değerli dostum, bu İsrail'in reddedilme nedenlerinin sadece kısmi bir listesidir. Tanrı'nın kendilerine verdiği buyruklara karşı geliyorlardı. 6 ve 7. ayetlerde de şöyle okuyoruz. Bakın, yanıt önümde yazılı duruyor. Susmayacak. Suçlarının karşılığını vereceğim. Onların da atalarının da suçlarının cezasını başlarına getireceğim diyor Rab. Çünkü dağların üzerinde buhur yaktılar. Tepelerin üzerinde beni aşağıladılar. Bu nedenle eskiden yaptıklarımın karşılığını başlarına getireceğim. İşte İsrail gurur içerisinde yaşıyordu. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu dini dışınsal olarak uyguluyorlardı. Ama yürekleri Tanrı'dan uzaktı. Kendileri aracılığıyla Tanrı'nın bütün vaatlerinin gerçekleşeceği sadık bir grup korunacaktı. Tanrı'nın her zaman küçük bir sadık grubu olmuştur. Rab diyor ki, sulu taneleri olan salkımı görünce halk diyor ki, salkımı çiğnemeyin, bereket ondadır. Kullarımın hatırı için ben de aynı şey yapacağım. Onların hepsini yok etmeyeceğim. Yeşaya 65 ayet 8. Günahlarına karşın küçük sadık gruptan ötürü Tanrı hepsini yok etmeyecekti. Küçük sadık grup, bağda bırakılan harkulede bir üzüm salkımıyla kıyaslanmıştır. 9. ayet. Yakup soyunu sürdürecek, dağlarımı miras alacak olanları Yahuda soyuna bırakacağım. Seçtiklerim oraları miras alacak. Kullarım orada yaşayacak. Yakup soyu değerli dostum, Rab İsa Mesih'ten söz ediyor olabilir. Ve sanıyorum bir anlamda da ediyor. Ama daha kesin olarak kurtarılacak olan İsrail'in küçük sadık grubundan söz ediyor. Tanrı küçük sadık grup için vaatlerini yerine getirecektir. 10. ayette Şaron diyor, bana yönelen halkımın sürülerine ağıl, Akor Vadisi sığırlarına barınak olacak. Küçük sürü, sadık küçük grup için bir yer, güvenli bir yer olacaktır. 11-12. ayetler, ama sizler Rabbi terk edenler, kutsal dağımı unutanlar, talih ilahına sofra kuranlar, kısmet ilahına karışık şarap sunanlar, ben de sizi kılıca kısmet edeceğim. Boğazlanmak üzere eğileceksiniz hepiniz. Çünkü çağırdığımda yanıt vermediniz. Konuştuğumda dinlemediniz. Gözümde kötü olanı yaptınız, hoşlanmadığımı seçtiniz. Değerli dostum, Tanrı sözüne kulak asmadan yoluna devam eden ulusun geri kalanlar için cezadan başka bir şey kalmamıştır. Tanrı'nın varlığına inanan akıllı insanların sonunda bir yargı geleceğini ve her şeyin düzeltileceğini anlayamamalarını anlamıyorum ben doğrusu. Günah içerisinde yaşamaya devam ederlerse yargılanacaklardır. Tıpkı Tanrı'nın İsrail ulusunun büyük bir kısmını yargıladığı gibi. Kullarım, yürek mutluluğuyla ezgiler söylerken siz yürek acısından feryat edecek, ruh ezginliğiyle haykıracaksınız. Bu da Yeşaya 65 ayet 14. Tanrı'nın bir bütün olarak ulus ve küçük sadık grup arasında bir ayrım yaptığı gibi değerli dostum, aynı ayrımı çağdaş kilise içinde yapmaktadır. Kilise, bugünkü Batı dünyasından söz ediyorum, çok sayıda üyesi olan çok büyük bir organizasyondur. Kilisenin değerli dostum, büyük sıkıntı dönemini yaşayıp yaşamayacağı sorusu sorulmaktadır. Büyük sıkıntı dönemini yaşayacak bir kilise vardır. Buna Vahiy kitabı 17'de ihtiyar fahişe adı verilmektedir. Ağır bir itham değil mi? İhtiyar fahişe. Bu sadece bir organizasyondur ve Mesih'e ait değildir. Eğer kilise bir organizasyonsa o Mesih'e ait değil. Onun geliniyle yani inanlılar topluluğuyla gerçek anlamda kiliseyle bir ilişkisi, bir alakası yoktur. Mesih'in bedenindeki gerçek inanlılar büyük sıkıntı döneminden önce göğe alınacaklardır. Sadece dışınsal olanla gerçek olan arasında bir ayrım yapılacağını anlamamız gerekiyor değerli dinleyicilerimiz.